Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz 3 programda Selçuklular konusunu biraz masaya yatırmaya çalıştık. Tabii kıymetli Okay Tiryakioğlu'nun background'u, konuyla ilgili nosyonu çok geniş olduğu için farklı perspektiflerden aslında mevzuyu biraz değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani meşhur bir laf vardır, laf lafı açıyor diye. Konuşurken başka mevzulara giriyoruz, onunla alakalı, konuştuğumuz konuyla alakalı başka mevzulara girip oraya bağlıyoruz. Hakikaten çok yönlü programlar çıkıyor bu sayede. Ben
aksi halde çok şey olacak, konular çok yani tarih kitabı okur gibi bir şey olacak. Tabii, yani ben zaten romanlarımda da öyle geniş gidiyorum.
Tabii tabii. Zaten dediğimiz gibi abi,
takip etmesi daha keyifli olur diye.
Öyle kronoloji sıraya göre gitsek hakikaten sanki bir tarih dersi işliyormuş gibi olacağız.
Yani işte 1066'da tahta çıktı, 1069'da Kayseri'yi aldı, 1066'da tahta, 1071'de Manazgirt oldu falan. Yani bunun bir, pek bir keyfi de olmaz.
Kesinlikle
yani.
Öyle ki hani mevzuların biraz tarihi arka planını da konuşmak lazım. Hem dinleyicilerimiz de bu açıdan istifade etmiş olsunlar.
Eyvallah.
Ben bu hoş geldiniz Zihim abi tekrar.
Eyvallah.
Şimdi geçtiğimiz programda artık programın sonuna doğru Nizamiye medreseleri meselesine girmek istiyorduk ama son 1-2 dakika kaldığı için bu programa sarkıtalım dedik ki Nizamiye medreseleri de öyle zannediyorum böyle bir programda bitirebileceğimiz bir konu değil. İlkinin Nişabur'da açıldığını söylemiştiniz abi.
Evet.
Buradan devam edelim isterseniz.
Evet İbrahim'cim, temel olarak bilmemiz gereken şu: Nizamül Mülk'ün ve Sultan Alparslan'ın şahsi gayretleriyle Şii Fatimilerin sadece Sünni Abbasileri değil tüm Sünni dünyayı, Ehli Sünnet itikadını bozacak, yıpratacak, daha o dönemlerde yoğun başlamış ve bugün de devam eden. Bak, evet, bir kere söylemiştim galiba. Yani şu anda halen 24 saat yayın yapan, İbrahim'cim, 150'den fazla televizyon ve radyo kanalları var. 150'den fazla, 24 saat dünyanın tüm dillerinde. Ya biz daha Maturidi itikadımız esaslarını bilmiyoruz ya. İtikadi olarak Maturidi, evet, ya da Eşari'nin şeylerini bilmiyoruz. Sen Eşari'sin, ben Metur Maturidi'yim mesela. Evet. Onu listele desem onları listeleyemeyecek durumdayız.
Kesinlikle öyle.
Yani bu Şii itikadı her zaman azınlıkta kaldı ki zaten Sevad-ı Azam peygamberimiz haber veriyor zaten. Büyük gölgeden ayrılmayın. Çoğunluk zaten her zaman Ehl-i Sünnet doğru itikadı olacak ama, hı hı, gene de bu insanların bu inanmış ve mücadeleci tavırlarına cevap verebilecek, tıpkı Sultan Abbas'tan ve Nizami Mülk'ün, Nizami Medreselerinin birincisini Nişabur'da kurdukları gibi bizim de Ehl-i Sünnet dünyanın halen bugün de bu yıkıcı her türlü Şii batini olsun, bu mezhepsizlik akımları olsun, Selefi akımlar olsun, Vahabi akımlar olsun, bunlara güçlü cevaplar verecek alimlerimiz de var elhamdülillah.
Abi çok ama, özür dilerim, yani Osmanlı'yı
sistematik olarak devam etmesi lazım İbrahim.
Kesinlikle öyle. Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı da aslında İslam tarihi açısından kıymetli kılan bu. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadının savunucusu ve koruyucusu olmaları. Biz de zaten onun için
İbrahim'cim, onlar geliyoruz. Bu temeli güçlü kurmasalardı zaten geçtiğimiz yüzyılda biz gene bu sefer gene şiileşirdik ya da komple rasyonelliği tercih edip ateistleşirdik ya da deist kalırdık. O şekilde bir şeye dönerdi.
Ama dediğiniz gibi yani bu işin, itikadın propagandasını Şiiler hakikaten çok iyi şekilde yapıyorlar.
Çok üstadlar halen bu üstad.
Ve inanıyorlar abi, bir şeylere inanıyorlar. Yani tıpkı İsrailliler, Siyonist İsrailliler gibi. Geçen bir hocamız bir söz söyledi, çok kıymetli bir söz bu, ben de burada aktarmak isterim. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır İsrailliler birbirlerine şunu söylüyorlar diyor: Next year in Jerusalem, gelecek yıl Kudüs'te.
Bravo.
Diye.
Çok,
yani kendilerini, evet, inandırmışlar bir şeylere. Şiiler de buna inandırıyorlar. Bir gün kesinlikle Sünnilere galip geleceklerini ve İslam coğrafyasının tamamının Şii itikadı, Şii ideolojiyi benimseyeceğini inanıyorlar ve bu uğurda mücadele ediyorlar. İfade buyurduğunuz gibi biz bırakın kendi itikadımızın, inancımızın propagandasını yapmayı, daha ne ihtiva ettiğini bile tam olarak maalesef bilemiyoruz.
Çok güzel örnekler verdin İbrahim'ciğim. İsrail örneği de bu çok çarpıcı örneklerden bir tanesiydi. Yani bu adamlar kendi içlerinde, zamanda benim tanıdığım bu laik ve dindar Yahudiler oldu. Laik Yahudiler de İbrahim'ciğim kendi itikatlarına batıda ya da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde görülen, Müslüman ülkelerde görülen o sol kesimin küçümseyerek bakışı İsrail'de yok İbrahim'ciğim. Hı hı. Bütünlüklerini kendi içlerinde o kadar sağlam muhafaza ediyorlar ki laik Yahudilerde, dindar Yahudileri kendi ırklarının ve davalarının güçlü birleştirici unsur olarak görüyorlar.
Evet.
Ama sen ne Türkiye'de ne de Türkiye ülkelerinde ne de diğer laikleşmiş Müslüman ülkelerde solun geleneğe ve dine bakışını nasıl olduğunu biliyoruz. Asla bu bütünlük görülmüyor. Hatta öyle şeylere inandırıyorlar ki kendilerini İbrahim'ciğim. Müsaade edersen onunla ilgili makale okuyacağım İbrahim'ciğim. Yani bu Türklerin Batı fetihlerinde nasıl insanları, başta Ermeniler ve Rumlar olmak üzere, nasıl mağdur ettiklerini ifade ederler. Ama Türklerin 19. yüzyıldan ilk Yunan isyanları 1826'da bağımsızlıktan öncesinde başlayan Yunan isyanları sırasında korkunç uğradıkları katliamlardan, hakeza İstiklal Harbi'nde Batı Anadolu'daki katliamlarından İbrahim'ciğim o tarihin o kısmını çok içselleştirdikleri halde bahsetmediklerini, hı hı. bunu bir nevi görmezden geldiklerini görüyoruz. Yani bu manada bir İngiliz tarihçi var, William Sinclair diye. Hı hı. İbrahim'ciğim onun bu Tripoli'de geçen büyük Türk katliamı, 40 bin üstünde Türk katledildi birkaç günde. Onunla ilgili makalesi var. İtaf olsun bu arkadaşlara da. Çünkü bunlar bilimsel veriler. Ona göre herkes kendi itikadını tutturmuş gidiyor zaten. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rum nüfusu isyandan evvelki yıllarda önceki dönemlere göre birçok açıdan çok daha iyi durumdaydılar. Zengin ve eğitimli Rumlar açısından Osmanlı Devleti'nin yönetim kademelerinde ilerleme şartları iyileşiyordu. Devlet kurumlarında kendilerine ayrılan makamların sayısı düzenli olarak artıyor. Bunlardan bir kısmı miras olarak intikal ediyordu. İki Tuna vilayetinde Romenler ve Slavlar münhasıran Yunanlar tarafından yönetiliyordu. Kalabalık Rum tüccar sınıfı güçleniyordu. Dış ticaret ve gemicilik büyük ölçüde Rumların elindeydi. Bak ne zulümler görüyorlarmış, görüyor musun İbrahim'ciğim? Evet. Görüyor musun Yunanların çektiklerini? Bak vah vah. Gelişen ve oldukça zengin olan Rum kolonileri Batı Avrupa ve Güney Rusya şehirleri ve limanlarına yerleşiyorlardı. Tekrar edelim, bu makan yazarı, alıntı kitaptan alıntı bu. Hı hı. William Sinclair'in kitabından İbrahim'ciğim.
Evet.
Nerede kaldık? Evet. İmparatorluğun Rumların çoğunlukta olduğu bölgelerinde Türklerin müdahalesinden büyük oranda bağımsız kendi belediyeleri vardı. Patrikhanesi İstanbul'da bulunan Rum Kilisesi çok geniş ayrıcalıklara sahip olup imparatorluk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıydı. Bak protokolde de yeri var ha İbrahim'ciğim. Hı hı. Bak adam, bak İngiliz tarihçi de bunu vurguluyor. Ki o dönemlerde Batı'da bir Müslüman mahallesi bile yok.
Evet.
Ama burada Osmanlı topraklarında huzurla kendi idarelerini kurmuş, bir nevi özerk yapı içerisinde, kendi kiliselerinde, evlilikleri, kimsenin ismi değişmiyor, dini değiştirilmiyor. Tam ikinci sınıf vatandaş olarak görünüyor da bunu böyle geveliyorlar ağızlarında. Allah aşkına ikinci sınıf vatandaş o anlamda değil. Yani o kendi ülkelerinde yaşayan Müslüman yok, bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyordunuz diyor. Bu o anlam değil.
Evet.
Yani tam şehir içinde ata binemiyorlarmış. Ya bu kadar kötü bir şey mi yani? Bak bu kadar zenginlikleri, ticaretler ellerinde, devlet kademelerinde yükseliyorlar. Müslüman olduktan sonra vezir-i azamlığa kadar yolları var.
Hı-hı.
Devam ediyorum. Hatta Rum köylüler bile imparatorluğun Müslüman tebaası için büyük çilelere yol açan askerlik gibi bazı yükümlülüklerden muaf oldukları düşüncesiyle teselli bulabiliyorlardı. Gözlemciler Rumların isyan öncesinde Katolik İrlandalılardan daha talihli oldukları kanaatindeydiler. Tabi Vatikan'ın baskısından da nasıl Türkler tarafından kurtarıldıklarını da zaten defalarca konuştuk İbrahim'ciğim.
Evet.
Yunanistan'ın birçok bölgesinde Yunanlar ve Türkler birlikte dostça bir ortamda yaşıyorlardı. Mora Yarımadası'nın bazı kısımlarında nüfus tamamen Yunanlardan oluşurken bazı kısımlarında Türklerden müteşekkildi. Türk garnizonları oldukça küçüktü ve iç güvenliğe pek ihtiyaç duyulmadığından eğitimlerini uzun süredir ihmal ediyorlardı. Kaleler bakımsızlıktan çöküyordu. Bazı yerlerde tek silahları Venediklilerden kalma tüfek ve barutlardı. Kimi Türkler o kadar uzun süredir Yunanlar arasında yaşıyordu ki artık Türkçe konuşamıyorlardı. Vah vah, ne asimilasyon varmış değil mi İbrahim'ciğim? Ne kadar zulüm. Yani bunu Türk tarihçiler konuşmuyor bunu. Yani evet. İngiliz'den okuyoruz. Yunan isyanı tarihi yazılırken Yunanların gerekçe arayışı içinde Türklerin zulmüne örnek gösterdikleri, bunu birkaç biz de değindik bu konuya. İbrahim'ciğim bak burası da değinmiş.
Evet.
Çocuklarının Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere ellerinden alınması gibi birçok durum isyandan uzun süre önce zaten uygulamadan kalkmıştı ki 150 yıl öncesinde zaten kalkmıştı. Zaten artık Türklerden alıyorduk İbrahim'ciğim. Hı hı. 3. Mehmet'ten itibaren olması gerekiyor. Burada bir örnek de aklıma geldi. Ne diyecektim? Neyse devam edelim. Tripoliçe 5 Ekim 1821 tarihinde Yunanlıların eline geçti. Yalnızca 20 civarında Avrupalı topçu vardı. Kalamata'dan gelmekte olan 50 kadar topçu ise zamanında yetişemediler. İspilantis, ki o dönemde bu isyan lideri, ve alayı daha önce korkunç şartlar altındaydı. Paraları tükenmiş, alayın üniformaları eskimişti. Askerlerin çoğu artık yayaydı ve ikmal yokluğu nedeniyle açlıktan ölmek üzereydi. İspilantis ani bir kararla düşmek üzere olduğu yönündeki söylentilere güvenerek Patra'ya, Balya Badra yürümeye başladı. Olaylar kontrolünden çıkmış gibi görünüyordu. Onun yokluğunda Theodoros, Kolokontris ve diğer subaylar Türklere teslim şartlarını müzakere etmeye başlamışlardı. Arnavutlar ayrı bir anlaşma yaptılar. Silahlarıyla birlikte Epir'e gitmek üzere ayrılmalarına izin verildi. Arnavutlar orada bir şey tanıyorlar İbrahim'ciğim. Evet. Kolaylık göstermişler. Böylece müdafaanın gücü büyük ölçüde zayıfladı. Zengin Türkler güvenliklerinin sağlanması için bedel ödemeyi teklif ederken kaleler içindeki diğer gruplar isyan öncesinde tanıdıkları Yunan liderleriyle anlaşmalar yaptılar. Yağma için bekleyen silahlı Yunanlar geceleri kasabalardan çıkan eşya yüklü at arabalarını fark ettiler. Yunan liderleri sürekli olarak Türklerle müzakere yapmak için gelip gidiyorlardı. Resmi bir teslim anlaşması yapılıp yapılmadığının pek bir önemi yoktu. 5 Ekim'de Yunanlar saldırıya geçtiler. Bak bu kadar müzakere, görüşme, anlaşma, paralı anlaşma falan.
Bütün bunlara rağmen saldırıya geçiyorlar.
Saldırıya geçiyorlar.
Evet.
Ve kasaba 2 gün içinde yağmacıların eline geçti. 10 bin Türk öldürüldü. Orada hazır bulunan Avrupalı subaylar dehşet verici sahneleri aktaracaklardı. Paralarını gizlediklerinden şüphelenilen esirlere işkence yapıldı. Kolları ve bacakları kesildi, ateşe atılarak yakıldılar. Haftalarca açlık çeken Türk çocukları harabelerde umutsuzca dolaşırken galibiyet coşkusu içindeki Yunanlılar tarafından ya doğrandılar ya da vuruldular. Su kuyuları atılan cesetler yüzünden zehirlendi. Kısa sürede veba salgını başladı ve o kadar hızlı yayıldı ki savaşın geri kalan kısım boyunca Mora bu illetten kurtulamadı. Kolokotrinis Türklerin mallarıyla zengin oldu. Ganimetler subaylar arasında paylaştırıldı.
Öldürmekle kalmıyorlar, bir de mallarını üzerlerine geçiriyorlar.
Tabii. Evet. Ganimetin en büyük malı Kolokotronis'e düştü. Aşırı derecede zenginleşti ve parasını İonya adalarında bir bankaya yatırdı. Böylece gelecek yıllarda kendisini ve çetesini bağımsız bir ordu olarak idame edecek kaynaklara kavuşmuş oluyordu. İspilantis ve Yunan milli hazinesi ise Tripoliçe'nin ele geçmesinden hiçbir şey kazanamadı. Uzun vadede daha da kötü olan etkisi onun sözlü hükümetinin ve Avrupa'yı askeri metotlarının prestijinin ağır darbe alması oldu. Subaylar artık ona açıkça düşmanlık ediyor, alaya ikmal yapmayı reddediyor ve kimse onları Yunanistan'a davet etmediğine göre Franklerin artık evlerine dönmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Alay hayatta kalabilmek için Yunanistan kırsalına akınlar düzenliyor. Köylülerin kendi köylerine akınlar düzenliyorlar İbrahim'ciğim. Bak düşün, evet. Hayatta kalabilmek için. Hayvanlarını ve gıdalarını alıyor. Böylece halkın hoşnutsuzluğu artıyordu. Buna rağmen alay mensupları galip Yunanların desteği olmadığı için açlıktan ve bakımsızlıktan hayatlarını kaybettiler. Veba da birçok kurban aldı. Avrupalı gönüllüler Avrupa'ya geri dönüş masraflarını karşılamak için umutsuzca silahlarını sattılar. Biz bu kısa süre içinde pazarlarda muhteşem üniformalar satılmaya başlandı ve köylü manyotlar arasında kaba koyun derisi paltoların üzerine parıldayan altın apoletler ve Avrupa savaş madalyaları takanlar görüldü. Bir Türk gemisinin 57 tayfası yakalanarak zafer çığlıkları arasında Hidra adasına götürülüyor. Orada sahilde diri diri ateşte yakılıyorlardı. Dünyanın haberi yok, haberi olmadan yok edildiler. 20 bin aşkın Türk erkek, kadın ve çocuk birkaç hafta süren boğazlamalar sırasında Rum komşuları tarafından katledildiler. Onlar kasten bir vicdan azabı duyulmadan öldürüldüler. Muhtemelen 100 kadar Avrupalı ya Tripoliçi'nin düşüşüne yahut hemen sonrasına şahitlik etmişti. Bu olay birçoğunun Yunan isyanına ilişkin ilk ve son tecrübesi oldu. Avrupa'da birçok kanlı savaşa katılmış olanlar tahammül sınırlarının sonuna ulaşmışlardı. Yol parası ve hala varabilecekleri bir yurdu olanlar Avrupa'ya döndüler. Bazılarının Yunanistan'daki tek askeri tecrübesi birkaç Türk'ü genel katliamdan kurtarmaya çalışırken Yunanlılara karşı savaşmaktan ibaretti. Yani gönüllerden birçoğu katliamın o kadar korkunç boyutlara ulaştı ki 40 bine ulaşacak zaten sonrasında İbrahim'cim. Türkler tarafına geçip Yunanlılara karşı savaşmaya başlıyorlar. Dehşete bak. Harabeler arasında açlıktan ölmek üzere iken buldukları Türk kadınlar ve çocukları himayelerine alan diğerleri ise çok uzun yaşamayacaklarını bile bile himayeleri altındakileri terk etmek zorunda kaldılar. Yalnızca iki seçenekleri vardı. Ya bir çözüm ortaya çıkana kadar yoldaşlarının kendilerini desteklemesi umuduyla İsprantis'in yanında kalacaklar ya da Kolokotronis veya diğer subaylardan birinin emrine gireceklerdi. İkinci alternatif kendi ideallerine ve askeri onurlarına ihanet anlamına geliyordu. Aynı zamanda kendileri için uygun olmayan çetin bir hayat biçimini benimsemeleri anlamına geliyordu. Zor bir dili bir şekilde öğrenecek, yalnızca yabani otlardan ibaret basit diyeceklerle hayata adapte olacak, yıkanmayan ve vücutlarındaki bit miktarıyla övünen insanlar arasında yaşayacak ki bugün PKK'lılar da öyle İbrahim'ciğim. Evet. Bitleri sayıp yarıştırıyorlar bu şekilde. Bir haydutun hayatını teşkil eden vahşi yağma ve cinayetleri kabul edeceklerdi. Yalnızca birkaçının bunu hazmedecek midesi vardı. Yunanistan'ın Türkleri pek az iz bıraktılar. 1821 yılı ilkbaharında ani olarak tümüyle ve dünyanın haberi olmadan yok edildiler. Bir zamanlar Yunanistan'ın bütün ülkenin etrafına dağılmış büyük bir Türk nüfusuna sahip olduğuna inanmak zordu. Bu ailelerin arasında varlıklı çiftçiler, tüccarlar, memurlar vardı. Ve yüzlerce yıl boyunca burada yaşamış, buraları kendi yurtları olarak kabul etmişlerdi. Yunanistan Türkleri, yüzyıllarca süren hakiki ve hayali yanlışların ve miras aldıkları dini inançların cezasını ödediler. Vahşi intikam tutkusu kısa sürede yozlaşarak kendi iyiliği için öldürme ve dehşetten çılgın bir zevk almaya dönüştü. Patrik'in Paskalya gününde Konstantinopolis'te asılmasıyla başlayan Türk karşıtı saldırılar, bu yargılanıyor Patrik, evet, o dönemde İbrahim'ciğim. Çünkü bu isyandan haberi olduğu ve bunu engellemeye çaba göstermediği anlaşılınca asılıyor. Hı hı. Peki ondan sonra tabii isyan daha da şiddetleniyor. Osmanlı hükümeti orada neler olup bittiğini tam olarak anlamadan önce isyan şiddetlendi. Kısa sürede tüm hızıyla devam etti. Mora'daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi. Makalenin sonunda bak bu cümle zaten en çarpıcı olan İbrahim'ciğim. Mora'daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi.
Yani daha fazla öldüreceklerdi, evet, yazıklar olsun.
Tabii bu daha fazla daha evet, şiddetli bir şekilde devam edecekti. Yani İbrahim'ciğim Türkler evet batıya doğru ilerlediler. Hı hı. Alparslan öncesinde de sonrasında da bu devam etti. Ya gelmek zorunda oldukları için geldiler. Hı-hı. Bunu daha önce de vurgulamıştık. Kimse evet, vatanını, yurdunu, yaşadığı ülkesini, çiftini, çubuğunu bırakıp hareket etmez. Göçmez kendi yurdundan. Bunu zorlayıcı bazı sebepler oluşur. Birincisi bunun iklimdir. İkincisi bahsetmiştim birkaç program evvel galiba. Şimdi yeni görülüyor o büyük göktaşı 450'lerde 520'lerde düşen. Hı-hı. National Geographic bunu belgeledi. Evet. Bölgeye düşen göktaşını belgeledi. Bunun getirdiği büyük yıllar boyu doğru düzgün yaz mevsimi yaşanmıyor. 6-7 yıl boyunca yaz mevsimi doğru düzgün yaşanmıyor. Ve büyük rekolte düşüşü oluyor gider şeylerde. Hububatta İbrahim'cim tarlalar ekip biçemiyorlar. Bu harekete zorluyor insanları ve ilk bu Selçuklu Bahsi'nin başında bahsettiğimiz o Proto Moğolların Orhun bölgesinde güç kazanmaları ve Kitayların bu bölgeye hareketleriyle birlikte Türkler eski güçleri miktarları kalmayınca o güzelim Orhun Vadisi'ni, o Orhun Nehri'nin kıyısındaki Orhun Vadisi'ni, Ötüken'in yamaçlarını bırakıp batıya doğru ilerlemek mecburiyetinde kalıyorlar İbrahim'ciğim. Evet. Mecburiyetinde kalıyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Türkler kan dökücü, ondan sonra bunu zevk için yaptıklarından, bununla hoşlandıklarından dolayı batıya gelip kimseyi mağdur etmediler.
Abi.
Ama bu arkadaşlara biz bunu Anlatamıyoruz. Zaten anlatabilmek için de söylemiyoruz bunları da.
Elbette.
Bu programı yani, dinleyen bir kişi varsa bunları da bir kişiye söyler diye.
Evet, söyleyeyim. Şimdi birinci bölümün sonuna geldik. Araya gitmeden şunu söylemek isterim. Yani hayatta dinlemek istemeyen insan kadar sağır, görmek istemeyen insan kadar kör kimse yoktur. Ne yaparsanız yapın, sizi inanmak istemeyen bir şeyi, bir kişiyi, inandırmak istediğiniz şeyi gözlerinin önüne koysanız bile ona inanmaz. Dolayısıyla ne kadar anlatırsak anlatalım abi, muhataplarımız eğer gözleri kör ve kulakları sağır kişilerse buna inanmayacaktır. Bir de şunu söylemekte fayda var. Yani işte binli yıllardan bahsediyoruz. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun işte 1299'da Halil İnalcı'nın ifadesiyle veya 1302'de kurulduğu tarihten sonraki fesih politikalarını anlatıyoruz. Yani ortaya çıkan tabloya baktığımızda Selçuklular...
Ki Halil İnalcık, çok özür dilerim İbrahim'ciğim. Halil İnalcık eğer bunu vurgulamasaydı, şu istimalet politikasını, yani gönül kazanarak ilerleme topraklarda, halkın gönlünü, yerel halkın gönlünü kazanarak, bu bile ki İldar Hoca da bunun, onun bir devamcı takipçisi olarak onu zaten sürekli vurgulamasına rağmen İbrahim'ciğim, yine de o istediğimiz etki sanki oluşmuyor gibi.
Oluşmuyor, evet. Yani şöyle abi, ortaya çıkan tabloya baktığımızda Selçuklular bir yeri fethettiğinde orayı imar ediyorlar. İnsanlara haklarını teslim ediyorlar. Ortak yaşama kültürünü oluşturmaya çalışıyorlar. Keza Osmanlı İmparatorluğu oradan aldığı mirasla aynı politikayı, aynı siyaseti devam ettiriyor ve aradan geçen yüzlerce yıla rağmen hala Balkanlarda, Avrupa'nın içlerinde Osmanlı konuşuluyor. Bir de diğer tarafa bakıyoruz, madalyonun diğer yüzüne. Yani coğrafi keşiflerden sonra Amerika'ya giden, Afrika'ya giden Avrupalıları uzun uzun bu programlarda konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz lütfen arşivlere girip dinlesinler o programları. Yani onların...
Ya, insanlar onları, kimi insanlar nasıl övdüklerini.
Evet. yani hiç unutmuyorum, yani anlatmıştınız. İşte insanları öldürüyorlar. Ondan sonra öldürmekten yorulduklarında alkol veriyorlar. Ondan sonra adamlar üşümeye başlayınca üzerlerine mikroplu battaniyeleri örtüyorlar ve insanlar zehirlenerek öldü. Evet. Yani vahşet ya. Aslında Batı'nın öteki ismi. Vahşet Batı'nın yaptığı şeyin tam anlamı. Ama ifade buyurduğunuz gibi biz ne yaparsak yapalım, Müslüman Türk milleti olarak maalesef dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bir ara verelim abi isterseniz.
Eyvallah.
Aranın ardından devam edelim. Nizamiye medreselerini konuşacağız. Oraya da yavaş yavaş bu vesileyle girmiş olduk. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli dostlar, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Nizamiye Medreselerinin kuruluşunu söylemiş ve peşi sıra Müslüman Türklerin batıya yönelmesinin gerekçelerini konuşmuştuk ki Okay Tiryakioğlu bir İngiliz yazara ait, onun bir İngiliz yazarın kaleminden dökülen bir makaleden bir pasaj okudu ve Yunanların işte 1821 Yunan isyanı sırasında Mora'da neler yaptığını bir anlamda gözler önüne serdi. Ben onu dinlerken sanki bir korku filmi izliyormuş gibi hissettim. Ki bu zulümler sadece orada yaşanmadı. Maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde pek çok Osmanlı coğrafyasında, üzülerek ifade edelim, bunun benzerleri yaşandı. Ama işte birinci bölümün sonunda ifade ettiğimiz, vurguladığımız gibi biz ne kadar iyi bir millet olursak olalım, kendimizi anlatamazsak, dahası kendimizi ne kadar iyi anlatırsak anlatalım, karşımızda bize inanmayan, bize duymak istemeyen, bizi görmek istemeyen insanlar varsa maalesef ne yaptığımızı dünyaya bir hakkın, kelimenin tam anlamıyla bir hakkın anlatamayız.
Şimdi İbrahim'cim şöyle bir durum var. Şimdi hakim bir kültürel anlayış var.
Evet.
Aslında antropolojik kültür olarak sağ kesimin kültürü daha hakimdir toplumda. Hı hı. Fakat bir elit kültür var İbrahim'cim. burada sol kesimin dahil olduğu ve sahiplendiği, çünkü daha elit sanat eserleri üretebilmekle övündükleri bir kültür var. Hı hı. Bu kültür mesela bak bu geçtiğimiz seneki bu şeyde Ermenistan Azerbaycan çatışması İkinci Karabağ Savaşı sırasında Twitter'da öyle şeyler gördüm İbrahim'cim. Ben zaten çok dolaşmam bu mecralarda da. Yani ama çok sinir bozucu bir şeyler gördüm. Kapattım. Uzun durmadım üzerinde. Ne alakaysa Ermenilerin neden daha üstün bir millet olduğunu, ama bunu yapan Türk, yani ya Ermeni asıllıdır belki bilmiyorum ama ismi Türk İbrahim'cim. Neden daha ileri bir millet olduğunu, neden daha dünya tarihine, dünya insanlık tarihine daha çok şey kazandırmış millet olduğunu anlatma çabasında olan insanlar vardı.
Evet.
Resimler koymuşlar böyle kitaplar, işte Ermeni yazarların yazdığı kitaplar. Onun üzerine oturmuş işte bir işte göğe bir Ermeni temsil eden karikatürler falan. Yani Yunan ve Ermeni kültürü bizim bu geldiğimiz coğrafyada geçmiş zamanlarda, antik dönemde seçkin eserler vermiş ve bugünkü Batı kültürünün de temelini oluşturduğu için bu gruplar, batılılaşmayı, bir batıcılığı kendine temel bir anlayış olarak gören insanlar tarafından bu milletlerin de üstünlüğü olarak anlaşılıyor İbrahim'cim. O yüzden de zulüm görmüş olarak kabul ediyorlar. Yani bilinçaltlarında onların Türkler tarafından zulmedildiği anlayışı hakim kültürel elitizmden kaynaklanıyor.
Halbuki Hocalı da katlem yapan Türkler değil Ermenilerdi abi.
Bu bilindiği halde, bu evet, tarihi bir gerçek olduğu halde ve Birleşmiş Milletler raporlarında bu kabul edildiği ve ispatlandığı halde, kabul edildiği halde Ermenilerin savaş boyunca Ermenilerin kültür tarihine yaptıkları Türklerden neden üstün olduklarına dair,
evet,
paylaşımları yapan Türkleri görmek ve işte zulüm 1453'te başlıyor tavrını o günlerde görmek, bu ikisi arasındaki benzerliği, aslında koşu denkliği görmek insanı çok sarsıyor. Çünkü çok büyük işler başarmışlar İbrahim'cim Batılılar. Hakikaten de bizim içimizden insan yetiştirmede çok büyük işler başarmışlar. Bu sadece bu coğrafyada değil, biliyor musun İbrahim'cim?
İnsan devşirmede diyelim abi, evet.
İnsan devşirmede Osmanlı'dan büyük işler başarmışlar, evet. Ya. Yani bu şeyde de böyle. Bahsetmiştik yanılmıyorsam, bu orta Türkiye Cumhuriyetlerde de orada bir oralarda
Rus hayranlığı.
Rus hayranlığı ve o antropolojik kendi içlerinden geldikleri çevresel kültüre, yani antropolojik kültür olarak adlandırıyor işte bunu Anglo-Saksonlar. O çevresel kültüre bakışlarındaki kerihlik, küçümseme oralarda da mevcut. Ya bu muhtemelen hep üzerinde durmaya çalıştığımız bir aydın olarak değil de böyle toplum üzerinde dominant parmak sallayan ideolog aydın olmak değil de ancak entelektüel yapıya kavuşmakla mümkün. İbrahim'cim bak şu bak şey örnek olarak aklıma geldi.
Lütfen abi.
Orhan Pamuk'un en parlak romanları, Batı'da da en sevilen romanları, Kara Kitap gibi, Benim Adım Kırmızı gibi, en çok satan, Batı'da da en çok onu Nobel'e götüren süreçteki romanlarının içerikleri aslında Orhan Pamuk'un da zaten kendisinin de söylediği gibi kendi yerel tarihimize ve İslam tasavvufuna bakışından, oralardan metinlerine çarpıcı örnekler almasından kaynaklanıyor.
Evet.
Yani bir tepeden bakan, kerih gören tarzı değil de mesela o Kara Kitap'ta da öyle. Benim Adım Kırmızı'da da öyle.
Bunları biraz ama çarpıtarak veriyor biraz, değil mi abi? Onu da söyleyelim yani.
Nasıl dedin İbrahim'ciğim?
Bunları biraz da çarpıtarak veriyor aslında. Yani böyle her ne kadar evet, kötü göstermese bile çarpıtarak veriyor yani.
Fakat şöyle yapıyor. Güzel bir şekilde alıyor ve onu bir kültürel unsur olarak
tabii
kitaplarının zenginlik unsuru olarak koyuyor.
Tıpkı bak, şeyin Elif Şafak da bunu yaptı zamanında biliyorsunuz Aşk Olumunda evet. filan. Hani Mevlana'dan evet. Şems-i Tebrizi'den bahsederek ve bunu biraz çarpıtarak yaptı. O da onu biraz popülerleştirdi dediğiniz gibi. Evet.
Evet evet. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Yani ya bu kültürel bir geçişlik olmalı. Yani red olmamalı. Bak bunu bu sorun sağ kesimde de mevcut ama hı-hı. soldaki kadar belirgin değil. Bak bugün bak yine aklıma enteresan bir örnek geldi İbrahim'ciğim. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
Lütfen abi.
Uzun yıllar evvel çok sevdiğim bir hoca arkadaşıma konu musikiden açılmıştı galiba da. O yüzden söylemiş olmalıyım. Yoksa niye söyleyeyim bunu?
Estağfurullah.
Ona Bach'ın Sebastian Bach'ın fügleriyle ilgili bir şeylerden bahsetmek istedim. Yani o melodilerin birkaç farklı melodinin aynı tema içerisinde dağılıp ama temayı yitirmeden, bozmadan nasıl bir noktada tekrar birleştiğini ve onun dehasından bahsetmek istedim. Abi dinlemek istemedi biliyor musun? Bana dedi ki Okay bunu anlatma bana dedi ya. İstemiyorum dedi. Yani duymak istemiyorum dedi. Bak bu bütün bir sağ aydının da durumu biliyor musun?
Evet maalesef öyle.
Bak sol aydında bu durum varken sağ aydında da bu durum var. Gözünü tamamen kapamak. Batının kültürel ürünlerine. Ya aslında İbrahim'ciğim bak kültür demek ne demek? Bir yaşanmışlık, yüzyılların tecrübesi, gelenek zaten böyle oluşuyor. Hı hı. O gelenek bir ürünler ortaya koyuyor. Kültürel kültür bu. Geleneğin ortaya koyduğu ürünler. Ya bunu işte gerçek entelektüelliği hep vurguluyoruz ya İbrahim'ciğim. Gerçek entelektüel gözlerini yuman ve kendi mahallesinde yaşayan insan değil.
Evet.
Maalesef biz bunlardan çok çekiyoruz. Özellikle bu işte gelişmekte olan ülkelerin maalesef bir numaralı sorunu, aydın sorunu bizim ekonomik sorunlarımızdan, askeri sorunlarımızdan, hudutsal sorunlarımızdan çok daha ağır bir aydın sorunumuz var İbrahim'ciğim. Yani. Evet, bunu niye söyledik ya?
Kriz daha da derinleşerek devam ediyor. Yani kendimizi anlatamama meselesi üzerine geldik buraya.
Evet. Evet.
Ve yani üzülerek ifade edelim. Yani bu toplumda Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini, Osmanlı medeniyetini ve Selçuk medeniyetini, onun da beslendiği İslam medeniyetini ve Türk medeniyetini insanların çoğu hakkıyla bilmiyor. Bilse bile bilen insanların önemli bir kısmında maalesef bunu anlatmak istemiyor yahut anlatamıyor. Kaldı ki sizin de ifade buyurduğunuz gibi anlatabiliyor olsa bile, anlatmak istese bile, hakkıyla anlatsa bile muhataplarımız hani bunu çok da dinlemek istemiyorlar açıkçası.
Evet İbrahim'cim. Yani aslında bu bile yani bir 10 programlı bir konu biliyor musun? Yani
kesinlikle asıl, öyle.
Yani Nizamiye medreseleri kurulmuş da Nizamiye medreseleri kurulduğu günde etkilerini falan anlatacağız da bugün o Nizamiye medreselerini kuracak o insanlara ihtiyacımız var İbrahim'cim.
Evet, işte abi yani şimdi
kuracak değil de onu yaşatacak, onu müfredatını, müktesebatını oluşturacak, marifini oluşturacak insanlara ihtiyacımız var.
Abi şimdi bir dergiye dosya konusu yazıyorum. Ocak ayında muhtemelen yayınlanacak. Kahtı Rical meselesiyle alakalı. Yani insan
Kahtı Rical, İbrahim'cim en ağır sorunumuz. Yani bizim tarih boyunca özellikle hani 16. yüzyıldan sonraki en ağır sorunumuz Kahtı Rical. Öyle. Onu istersen izah et nedir Kahtı Rical?
Tabii yani adam kıtlığı. Yani işte insan yetiştirememe daha doğru bir ifadeyle. Evet. Özellikle Tanzimat'tan sonra bizim içinde bulunduğumuz durumun en önemli sebebi bu. Tabii Kahtı Rical meselesinin de eğitimle alakalı bir kısmı var. Aileyle alakalı bir kısmı var. Toplumun bizatihi kendisiyle alakalı bir kısmı var. Yani Nizamiye medreseleri gibi bir medreseyi kurmuş. Onun üzerine işte İdris-i Bitlisi gibi bir alemi getirip İznik'te bir medrese kurmuş. Onun üzerine Sahn-ı Seman medresesini kurmuş. Onun üzerine Süleymaniye medresesini kurmuş bir toplumun varisleri olan bizler bugün kendi dilimizi konuşurken bile üzülerek söyleyelim 200-300 kelimeden fazla bir şey kelime kullanamıyoruz. Üstüne üstlük kendimizi anlatamıyoruz, tarihimizi anlatamıyoruz, mazimizi anlatamıyoruz. Bunu da bir kenara bırakalım. Bize bir zaman dayatılmış, şimdilerde ise her ne kadar siyasi otorite tarafından dayatılmasa da kültürel siyasi otorite tarafından dayatılan bir takım şeyleri de gerçek olarak kabul ediyoruz maalesef ve işte evet. Ondan sonra biz niye bu durumdayız diye kendi kendimize soruyoruz. Öncelikli olarak kendimizi düzeltmeliyiz. Eğitim sistemini düzeltmeliyiz. Eğitim kurumlarımızı düzeltmeliyiz. Aileyi düzeltmeliyiz. Toplumu düzeltmeliyiz. Çok yönlü, çok fonksiyonlu bir denklem var açıkçası. İnşallah düzelir diyelim abi. Başka bir programda da bunu uzun uzun diye konuşuruz.
Yani umut varız tabii İbrahim'cim. Yani
elbette elbette. Asla ümidimizi yitirmiyoruz.
Hani, amenna.
Hani bir insan bir şeyi bir kere yapabiliyorsa onu bir kez daha yapabilir abi. Biz tarihte bunu yapmışız. Daha iyilerini de inşallah yaparız diye umuyoruz.
Hiç kuşkusuz İbrahim'cim.
Evet abi şimdi kaç yılıydı? Nişabur'da ilk Nizami medreseleri kuruldu. Vezir Nizamül Mülk tarafından Sultan Alparslan dönemi değil mi?
Evet Sultan Alparslan dönemi İbrahim'cim. Nizamül Mülk ve Alparslan'ın Nişabur sokaklarında yaşadığı o grup insandan dervişlerin durumunu gördükten sonra bunların bir organize edilebileceği ve Şii Fatimilerin Sünni dünya üzerindeki yıkıcı faaliyetlerine dayılar vasıtasıyla kurduğu o takvimi kırabilecek, ilmi açıdan cevap verebilecek, propagandaya da adam yetiştirme hususunda da halk üzerindeki propagandaya da cevap verebilecek ve tabii ki ehli sünnet akidesini güçlendirecek insanlar işte yetiştirmek derdine giriyorlar İbrahim'ciğim. Değil ki Nişabur'da kuruluyor bu medreselerin. Fakat tabii en büyüğü şeyde Bağdat'ta
evet.
İnşa ediliyor. Daha tabii o Sultan Melikşah döneminde özellikle bu hız kazanıyor İbrahim'ciğim. Nizamülük onun zamanında da biliyorsun başvezir. Vezir. Irak coğrafyasında, Irak Acem'de, Horasan'da, Türk dünyasının bütün o bölgelerinde Maviraun Nehri'ne ve şeye doğru Suriye, işte Anadolu'nun içlerine doğru bu medreselerden kuruluyor İbrahim'ciğim. Fakat bunların çoğu en büyük olan Bağdat Nizamiye Medresesi'ni örnek alarak kuruluyor İbrahim'ciğim. Hatta unutmadan oradan birkaç kelime edelim İbrahim'ciğim. Bunu şimdi bu gerçekten de yani zaten Bağdat Nizami Medresesi'nin ilk biliyorsunuz rektörü İmam Gazali Hazretleri. Tasavvuf yoluna da bu burada görev yaparken giriyor zaten.
Evet.
Şimdi buralarda evet çok büyük alimler yetişiyor, büyük burada ders veriyorlar. Bunun İbrahim'ciğim burada şimdi tabii Batı'ya öyle bir tesirleri oluyor ki. Bundan bahsetmiş miydik hatırlayamadım ama bak burası çok önemli İbrahim'ciğim. Lütfen. Burada muhakkak değinmek lazım. Şimdi biz kilise reform hareketini hep 16. yüzyıl Luteryen ve Calvinist hareketten bahsederek izah ediyoruz. Çok konuştuk bunun üzerine. Fakat Batı'da asıl olarak bu 15. ve 16. yüzyıldan değil de daha öncesinde 12. yüzyılda başlayan Petrus Valdus'un vaazlarıyla birlikte başlayan bir özgürleşmeci ve Vatikan'ın tahakkümcü, baskıcı tavrını eleştiren bir dönem başlıyor. Ve asıl reform hareketi o yüzden Batılı tarihçiler tarafından bu 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başlarına doğru çekiliyor. Çünkü İbrahim'ciğim 13. yüzyılın başlarında Batı'da iki önemli tarikat doğuyor. Bunlardan birisi Fransiskenler, birisi de Dominikenler. Hı hı. Bunlar aynı zamanlarda işte banka sahibi falan büyük şeyi de ellerinde tutan
finansal gücü
de ellerinde tutan nüfus sahibi iki tarikat. Bunlar Vatikan adına tıpkı dayilerin yaptığı gibi Eleser'in yaptığı gibi Vatikan adına hamleler yapıyorlar, okullaşıyorlar. Fakat bunlar esas temel örneklerini bilhassa mektepleşmede, okullaşmada örneklerini doğrudan Nizamiye Medresesi'nden alıyorlar İbrahim'ciğim. Çünkü Nizamiye Medreseleri Eleser'in bir üst basamağı gibi düşünelim bunu. Hani daha o tecrübeden alınmış.
Oradan da istifade edilmiş değil mi?
Oradan istifade edilmiş. Fakat üstüne bir adım üstüne geçirilmiş İbrahim'ciğim. Hatta buradaki bu batıdaki kolej sistemi, yani yatılı talebe, burslu şekilde yatılı talebe okutma sistemi de doğrudan Nizamiye medreselerinden devşiriliyor İbrahim'ciğim batıda. Tabii bunu batıcılar anlatabilirsen anlat. Ama artık bunlar tabii çok kesin verili şeyler olduğu için de söylüyorum bunları. Yani bu herhalde büyük çapta karşı çıkamazlar bana. Fakat tabii Nizamiye medreseleri temel örnek, batıdaki üniversiteler bunu bu şekilde uygularlarken bu Dominiken ve Fransisken rahipleri yüzünden üniversiteler bir nevi Vatikan'ın da atadığı rektörler yüzünden özgür düşüncenin yeterli şekilde yayılamadığı yerlere dönüşüyor İbrahim'cim bir süre sonra. Hı hı. Bunların kendi mahkemeleri var üniversiteler içerisinde. Üniversite içerisinde sınırları dahilinde işlenen bir suçu bile yargılayıp mahkum etme hakları var rektörlerin.
Özerk yönetiminin zirveye ulaşmıştır o zaman abi.
Sesim koptu İbrahim'cim, ne dedi?
Özerk yönetiminde zirveye ulaşmışlar diyorum.
Bravo, hocam. Bravo, aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'cim. Bunlar, daha sonra bunlar bu üniversitelerdeki hocalar bir araya gelerek kendi inisiyatifleriyle yerler kiralayarak, ki eskiden de zaten İslam ülkelerinde de bu böyleydi El-Eser'e kadar, belirli bir mekan içerisinde toplanıp ders verme diye bir şey yoktu İbrahim'ciğim. Mesela bir bölge belirlerdi hoca. Hı hı. Talebeler buralara gelirlerdi. Mesela işte Fırat'ın kıyısında şurada oturacağız ya da şurada bir gölgelikte bir araya geleceğiz, dersimizi bu şekilde vereceğiz şeklinde bir araya gelirlerdi hoca ve talebeler.
Evet.
Bu Batı'da da böyleydi ki ta ki işte Fransisken ve Dominikenler bu işe el atana kadar ve bunu Nizamiye medreselerinden de doğrudan örnekleyene kadar. Çünkü bunlar aynı zamanda hem dediğimiz gibi finansal güç sahibi, aynı zamanda tabii finansal gücü kendilerinde tutuyorlar ama aynı zamanda da soylulara, bölgelerinin ileri gelen asillerine okullarını finanse edecek tahakkümü de oluşturuyorlar. Gerekirse de bunu da zorluyorlar İbrahim'ciğim. Hı hı. Yani o Vatikan'da bana göz yumuyor.
Evet.
Bu fakat ilerleyen dönemlerde üniversitede yeterli özgür düşüncenin oluşamadığı gördüklerinden hocalar kendi inisiyatifleriyle akademiler oluşturuyorlar İbrahim'ciğim. Biz bundan galiba bahsetmiştik bu kısmında.
Evet.
Yani üniversite akademi ayrımı söz konusu. Akademi doğrudan bağımsız, içeride Vatikan'ın kontrolü yok, tahakkümü de yok bu şekilde.
Hı hı.
Özgür düşüncenin doğrudan görüşülebildiği, konuşulabildiği, talebeler ve hocalar tarafından da makaleleştirip yayılabildiği yerler haline geliyor akademiler.
Hı hı.
Bunlar doğrudan İbrahim'ciğim modellerini daima Nizamiye medreselerinden aldılar. Burası önemli.
Kesinlikle.
Tabii pek çok şeyde Nizamiye medreselerinde Ehl-i Sünnet adına gerçekten de çok kıymetli alimler yetişiyor. Başta bu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Bağdat'taki rektörlüğü döneminde bu başlıyor.
Hı
hı. Bunlar İbrahim'ciğim bu faaliyetler, çabalar daha sonra Nizamiye medreseleri çoğaldıkça
yaygınlaşıyor.
Yaygınlaştıkça Ehl-i Sünnet itikadı sadece siyasi korumadan çıkarak yani sadece o dönemdeki iktidarın bir şekilde çabalarıyla korunmaktan kurtularak aynı zamanda da eğitim ve öğretim kurumlarında hocalar ve gerek yatılı gerek gündüzlü gidip gelen talebeler sayesinde İbrahim'ciğim korunuyor, güçleniyor,
hı hı.
Ve yayılması bu şekilde oluyor. Bu noktada tabii daha örneklerde çoğaltılabilir ama işin temeldeki özü bu şekilde İbrahim'ciğim. Bunu bu şekilde söylemiş olayım.
Eyvallah abi. İsterseniz burada kalalım. Bir sonraki programımızda eyvallah. Nizamiye medreselerinin hem İslam dünyasında neler yaptığını hem de Batı'ya evet. Hangi açıdan referans olduğunu farklı örneklerle konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ederiz Okay abi.
Ben teşekkür ederim.
Yine İbrahim. Keyifli bir söyleşi oldu.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda efendim biraz bizim kendimizi niye anlatamadığımız meselesini konuştuk ki hani Selçuklu gibi, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlerin varisi olan bir toplumun kendini anlatamaması, gözlerini, zihnini, aklını sürekli batıya yöneltmesi ilginç. İkinci bölümünde de biraz Nizami medreselerini konuştuk. İnşallah bir sonraki programımızda batıya da çok önemli açıdan referans olan, bugünkü batı toplumunu oluşmasına önemli katkılar sunan Nizami medreselerini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.